Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Bugün 1 Haziran 2020 Pazartesi, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Biraz koronavirüs yorgunuyuz. Dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 6 milyonu aştı. Ölenlerin sayısı da 3.370 bini geçti. Trump hafta sonunda, cuma günü daha doğrusu, Dünya Sağlık Örgütü ile ipleri tamamen koparttığını duyurdu. Çin'e yüklendi ama Trump'ın esas Amerika'da başı dertte. Geçen hafta George Floyd'un öldürülmesi, görüntülerinin çekilip paylaşılması Amerika'da tam bir isyan dalgası yaratmış durumda. Başkent Washington'dan tutalım da pek çok Amerikan eyaletinde, büyük kentlerde protesto gösterileri, şiddet olayları, polisle kapışmalar derken olağanüstü hal durumu var. Trump da yangına körükle giden bir söylem tutturmuş vaziyette. Koronavirüste Amerika'da ölenlerin sayısı 100 bini aşmışken, 104 bin civarında şu an, Trump'ın bu kadar işsiz, 40 milyona yakın işsizlik başvurusu yapılmışken Trump'ın bu söylemlerinin sonuçlarını birlikte göreceğiz. Bugün Amerika'ya bakmak istiyorum. Uluslararası politikanın ötesinde Minnesota'da gerçekleşti bu vaka. Aslında çok da bilmediğimiz bir şey değil. Amerika'da polislerin siyahlara yönelik ayrımcılıkları ya da polis cinayetleri, iki senede bir bir takım irili ufaklı isyanlar Amerika'da çıkıyor ama bu seferki biraz daha farklı gibi bir görünüm arz ediyor. Öyle mi? Birlikte göreceğiz elbette. Bu vesileyle bugün Minnesota'da eğitim görmüş, Amerika'da eğitim görmüş, ilkokuldan itibaren üniversitesi dahil olmak üzere orada yaşamış bir isme Nalan Yazgan'a bağlanacağız programın ikinci yarısında. Kendisini genellikle Lübnan'la ilgili yayınlarımızda orada yaşadığı için ekseriyetle konuk ediyoruz ama Amerika'yı çok yakından biliyor. 12 yıl boyunca Amerika'nın bu Midwest diye anılan, olayların patlak verdiği Orta Batı bölgesinde yaşamış, toplumu da yakından tanıyan bir isim. Biraz ona yönelteceğiz. Bu işler nasıl algılanıyor orada? Aslında sosyolojik yapı nedir? Siyaset nasıl algılanıyor? Sorularını programın ikinci yarısında yönelteceğiz. Başlamadan frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından da yine bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında yayınımızın tekrar olduğunu anımsatalım ve başlayalım Eksen'e. Evet, önce koronavirüs ülkelerden başlıkları aktarmadan önce genel durumu aktarayım. 6 milyondan fazla vaka, 370 binden fazla hayatını yitiren var dünya çapında. Pandemi biraz düşüşe geçmiş gibi gözüküyor. Gerçi uyarılar eksik değil ama pek çok ülkede açılım başladı. Sınırlamalar kaldırılıyor. Seyahat yasakları kaldırılıyor. Türkiye dahil olmak üzere. Durum bu. Amerika Birleşik Devletleri başı çekiyor. 1 milyon 800 bin civarı, yaklaştı 800 bine. Vaka sayısı 104 binden fazla da ölü sayısı var. Türkiye 4500'leri buldu maalesef. Hayatını yitirenlerin sayısı. Dünya Sağlık Örgütü 37 ülkeyle ortak erişim havuzu girişimi başlattı. Gabrielsus'un basın toplantısında ilan edildi. Bilimin imkanlarından ortak yararlanmak hedeflendiğini, şirketler, hükümetler hepsi ilaç patent havuzuna bütün her şeyi, tedavi, önleme araçlarını sunacaklar tüm insanlığın hayrına diye sunuldu. Amerika tabii bütün bu işlerin dışında kalıyor. Üstelik de hakikaten 8 Haziran'da mesela New York'ta normalleşmeye hazırlanıyorlar ve vaka sayıları fazla olabilir ama Amerika, New York dahil olmak üzere zaten kaynıyor. Koronavirüs unutuldu, eylemlerle sarsılıyor. Birazdan aktaracağım sizlere. Trump bu koşullarda cuma günü Türkiye saatiyle akşam saatlerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün esaslı reform taleplerini yerine getirmediği gerekçesiyle ilişkilerini sona erdirdiğini duyurdu. Asıl hedefi tabii Çin'di. Birazdan aktaracağım. Çin'e karşı atacakları yeni adımları duyuracağını belirtiyordu. Onları dile getirdi ama bunun içerisinde pek çok şey var. Çin'le dış politika başlıkları var. Dünya Sağlık Örgütü bölümünde ise işte bir şekilde Amerika'dan faydalandığı Çin'in gelişmekte olan ülke olarak dünyayı yanlış yönlendirdiği, Dünya Sağlık Örgütü'ne baskı kurduğu iddiaları yer aldı. Hong Kong'la ilgili diğer meseleleri birazdan aktaracağım. Trump şimdi tabii 4 Haziran'da sanal küresel aşı zirvesi var. Londra, Britanya'nın öncülüğünde yapılıyor. Avrupa Birliği başı çekiyor ama Amerika yok. Boris Johnson, Britanya Başbakanı, Trump'la telefonda konuştu. Davet etti ama katılacak mı belli değil. Tabii Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkma kararı tepkiyle karşılandı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başta olmak üzere Joseph Borrell dış ilişkiler sorumlusu da gözden geçirme çağrısı yaptılar Trump'a. Rusya Dışişleri Bakanı Zaharova da Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkileri kesme kararını eleştirdi. Sağlık alanında işbirliğinin hukuki zeminine bir darbe olduğunu bunun dile getirdiler. Ancak Trump'ın danışmanı Robert O'Brien, Dünya Sağlık Örgütü Çin'in kontrolünde yozlaşmış bir örgüttür dedi ve kararlarını gözden geçirmeyeceklerini, yolsuzluğa ve Çin'e bağımlılığa son verirse ancak geri dönebileceklerini dile getirdi. Çinliler %99 etkili olacak bir aşı üzerinde çalıştıklarını duyurmuş vaziyetteler. Dediğim gibi ikinci bir dalga gelecek mi tartışmaları da devam ediyor ki Rusya'da İnsan Sağlığı Kurumu ikinci koronavirüs dalgasının sonbaharda grip artışı aynı anda beklendiğini dile getirdi. Kaygılarını dile getirdiler. Onlar da aşıya hız veriyorlar. Bu koşullar altında dikkatler hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrildi. Geçen pazartesi siyah George Floyd, bir Amerikalı polis Minnesota eyaletinde, Minneapolis'te boynuna dizini bastırarak ölümüne sebebiyet vermişti. Büyük tepki gösterildi ama savcılık tutuklamadı önce. Sonra tepkiler üzerine Derek Chauvin isimli polisi tutukladılar. 3 polis daha vardı orada. Bir dolandırıcılıkla ilgili şikayet üzerine ki işini kaybetmiş bu koronavirüs vakasına George Floyd. Tanıyanlar da hakkında bilgiler vermişlerdi. Velhasıl Chauvin 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamasıyla tepkiler üzerine tutuklandı. 3 polis de zaten görevden uzaklaştırılmıştı. Bu polisin eşi de eşi Kelly de boşanma davası açmış durumda ama tabii ne yapılsa hafta sonu işin alevlenmesi engellenemedi. Minneapolis'te önce sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Trump'ın Floyd'un ailesiyle görüşmesi falan fayda etmedi. Beyaz Saray tecrit altına alındı. Detroit gibi kentlerde protestoculara açılan ateşler vardı. Obama çıktı, biraz teskine yönelik, biraz hükümeti, Trump hükümetini eleştiren açıklamalar yaptı. 2020'nin Amerika'sında ırkçılık normal olmamalı dedi. Mike Pence'in açıklamaları vardı ırkçılığa ve ırkçılığa dayanan şiddete. Müsamahamız yok dedi ama Trump'ın söylemleri hiç böyle değildi. Ordu göreve hazır mesajı verdi. NASA ve SpaceX'in Crew Dragon isimli uzay mekiğiyle ilgili Florida'ya gitti. Birazdan aktaracağım. Öncesinde oraya gitmeden önce hem bir yandan işte ölenin ölmemesi gerektiği ona saygı, hem diğer yandan protesto gösterilerinin ölene saygısızlık olduğunu söyledi. Organize radikal sol gruplar dedi, çıktı Floyd'un anısını kirletiyorlar diye taraftarlarını Beyaz Saray önüne çağırdı. Toplumu adeta ikiye bölme çabalarını aslında dünyada yeni de tanık olmuyoruz ama sergiledi. Asla olmamalıydı demesi diğer açıklamalarının gölgesinde kaldı ve hiç de susmadı. Sürekli açıklama verdi, açıklama yaptı ki işte ailesiyle konuştuğunu söylüyor ama kardeşi Trump bana konuşma fırsatı vermedi diyor. Böyle liderler arayınca insanların psikolojilerini çok merak ediyorum. Ben olsam konuşmam, direkt kapatırım. Bana ne yani böyle bir şey olduktan sonra diye düşünürüm ama mecbur kalıyor herhalde insanlar. Bu sefer açmış adam ama tabii fırsat bulamamış Trump'tan. Sürekli sözünü kesmiş Trump kendisine. Bu arada gazetecilere bu olaylar sırasında büyük saldırılar oldu. CNN ekibi özellikle de renkli Omar Jimenez, renkli muhabir diyelim. siyah Latin karışık herhalde, bilemiyorum tam soyunu sopunu, ama sonuçta itibariyle CNN muhabiri canlı yayında gözaltına alındı. Beyazları almıyor bu arada Minneapolis polisi, çok enteresan. Sonra özür dilediler, vali özür diledi, bırakıldı tepkiler üzerine. Sadece o değil, Alman Deutsche Welle, işte Russia Today aynı şekilde muhabirlerine son derece şiddet uygulanması, son derece tepkiler çekti şiddet uygulanması. Ve sonuç itibariyle bu işin sonu gelmedi. Trump'ın üst üste açıklamaları, Beyaz Saray'da sıkışıp kalması ve hatta ve o kadar çok protestoların dozu arttı ki Trump'ın sığınağa indirildiği iddia edildi. Twitter'la da kapıştı Trump, gazetecilerle de kapıştı, fake news da dedi derken cumartesi pazar 16 eyalette 25 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmek durumunda kalındı. Ulusal muhafızları göreve çağırdı. İşte Chicago'su, Utah'ı, Salt Lake City'si, Minnesota'sı, New York'u, Washington'ı, hiçbir yer eksik kalmadı. Utah'ta elinde bir tane böyle ok, insanları okla vurmaya kalkışan, herkesin hayatı ok ve yayla vurmaya kalkışan, herkesin hayatı değerlidir diye bağıran bir isim. O da linçten zor kurtuldu tabii. İşte elinde kılıçla saldıran dükkan sahibi olduğu söyleniyor birisi. Hakikaten şiddet manzaraları çok dehşetti. Ulusal muhafızlar devreye girdi. California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Minnesota, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Güney Carolina, Tennessee, her yerde yani. Washington, Seattle'da, yani batıdaki, kuzeybatıdaki Seattle'da ortalık birbirine girdi. Gözaltılar vardı. Antifa'yı terör örgütü ilan etti sonunda Trump. Dün ulusal muhafız birliklerinin müdahalelerini de sürekli teşvik edecek eyaletler, tabii eyalet yönetimleri. Sahte haber, ana akım, öfke, anarşiyi körüklüyor dedi. Tabii Antifa diye terör örgütü ilan ediyor ama Antifa diye bir örgüt yok ortada. Antifa dediğimiz 1930'larda işte nazizme karşı ortaya çıkan bir sol hareket demek gerekiyor. 80'lerden sonra Doğu Avrupa'da ortaya çıkmıştı yeniden. İşte politik reform, işte uzlaşı gibi şeyleri dışlayıp faşizmle ancak savaşılır mottosunu tutturan insanlar. Çok dağınık gruplar bunlar. Hatta siyasal İslamcılara özenip Suriye'de onlara destek verenleri var. Suriye'de Kürtlere destek verenleri var. Böyle çok parçalı bir yapı. Dolayısıyla nasıl olacak da terör örgütü ilan edebilecek, o tabii ayrı bir soru, ama bu vesileyle bir şekilde antifaşist olan herkesi terörist diye suçlama için kapı aralanıyor elbette. Onu da belirtmek gerekiyor. Bu arada Anonymous adı verilen hacker grubu da Minneapolis Belediye ve Polisi'nin web sitelerini çökertti ki hafta sonunda işte Guy Fawkes maskesi takan bir kişinin sesi değiştirilmiş halde videosu yayınlanmıştı. İktidar aygıtı ezme mekanizmalarını kullanarak halka saldırıyor, herkesin canına tak etti, suçlarınızı ifşa edeceğiz dediler ki ilk etapta da Trump'ın çocuk istismarından yargılandığı Epstein'la, bu son derece tartışmalı bir figür, Amerikalı bankacı iş adamı, onunla birlikte 13 yaşında bir çocuğun bekaretine karşılık iddiaya girdiği, çocuk istismarından yargılandığı davaya dair resmi evrakları sızdırdılar. Hakikaten ortalığı karıştıracak yeni unsurlar çıktı. Dün Washington'da sokağa çıkma yasağı vardı. Tanklar, Amerikan ordusu kimi yerde, Beyaz Saray'ın karşısında gerilim eksik olmadı. Hakikaten Amerika çok hareketli saatler yaşadı. Bütün dünyada Amerikan demokrasisinin işleyiş biçimine odaklanan tartışmalar yaptığı, Trump'ın işte sığınağa götürüldüğü iddiaları, işte Amerika'da Beyoncé'su, efendime söyleyeyim, ünlü kişiler, yani rapçileri dahil olmak üzere herkesin karıştığı tartışmalar, Michael Jordan'ı tartışmalar patlak verdi. Bu arada da demokratlar ne yapıyorlar dersiniz? Onlar da göstericilerden yana da tamamen tavır alamıyorlar. İşte yağma, talan ve düzen mottosunu bir şekilde arkasına diziliyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, bütün bu olup bitenlerin arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Tabii şimdi o kadar Amerika'da, o kadar Amerika'da problem varken böyle bir anda Rusya'ya bakıyorlar. Aa, biz Ruslar böyle dedi, ayaklanalım mı diyorlar. Tabii hakikaten enteresan. Tabii Rusya çok öfkelendi buna. Kremlin'den yalanlama geldi. Dmitri Peskov, bu kendi işleriniz, iç işiniz, sizin bizim bununla bir alakamız yok. Yani sosyal medya ile herkesi harekete mi geçirecekler? Hakikaten çok acayip bir akıl yitimi. Zaharova da bir uzun bir açıklama yayınladı Susan Rice'ın bu sözlerine ve sonunu da hani İngilizce'de birine veda ederken mektup yazdığınızda yours işte diye bitirirsiniz, not yours diye bitirmiş kendisi. Böyle bir Rusya'dan tepkiler yağdı. İnsan hakları konusunda Amerika'daki durumun aslında vehametine dikkat çekildi. Bir de Ria Novosti muhabirine polis şiddetini de Rusya resmi düzeyde kınadı. Çinliler tabii öte yandan, onlar da protestoların kızışmasının ardından hareketliydiler. Üst düzey Çinli yetkililer Amerika'nın Hong Kong'daki Çin'den ayrılma yanlısı Britanyacı Amerikancı, hatta onların bayraklarıyla, ki orası, onlar da Çinli bu arada, gösteri yapan lara desteğini eleştirdiler. Bakın siz görüyor musunuz şimdi çifte standardınızı diye yüklendiler. Tabii Hong Kong konusunda Trump'ın Cuma günü Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkileri keserken Çin'e yüklendiğini biliyoruz. Ulusal güvenlik yasası ilan edilmişti. Bütün Çin topraklarında geçerli diye. Egemenlik hakları olarak görüyor Hong Kong'u, ama oradaki sistem tabii Britanya sömürgeciliği söz konusu olduğu için, oradan çıkışta bir ara formül olduğu için Hong Kong özerktir, uygulanamaz deniliyor. Çinliler de bu bizim kırmızı çizgimiz, burası bizim ülkemiz, sistem farklı olabilir diyorlar. Böyle bir gerilim. Avrupalılar bu işe şimdilik girmiyorlar. Yüksek temsilci Joseph Borrell, Çin'in güvenlik yasasının ardından yaptırım planlamadıklarını duyurdu. Gerçi ortak açıklamada Çin eleştiriliyor yükümlülüklerine uyumlu değil diye, ama Çin'in egemenlik hakları var. Bir yandan da öyle bir yer özerk, kafasına göre takılır merkezden. Acaba bu Avrupa'da ya da Amerika'da söz konusu ne kadar olabilir federal sınırların ötesinde? Başka bir tartışmaya gidiyor bu tabii ki. Bu arada İran'la da bir söz dalaşı oldu. Yeni meclis başkanı İran'ın Devrim Muhafızları Komutanlığı'ndan Emniyet Müdürlüğü ve Tahran Belediye Başkanlığı'na uzanan kariyerinde sonunda Muhammed Bakır Galibaf meclis başkanı seçilmişti. Ve Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Amerika çapındaki bu isyan halini değerlendirdiler. Trump yönetimine bunun üzerinden mesajlar verdiler ikisi de. Tabii Zarif'inki daha enteresandı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'ı eleştiren metninde İran kelimelerinin üzerini çizip onun yerine Amerika'yı yazdı. Amerikan halkı ırkçılık, yolsuzluk, adaletsizlik, liderlerin becerikliğinden bıktı. Dünya onların sesini duyuyor diye de biraz ironiyle karışık dalga geçti. Almanya'da, Londra'da, George Floyd'a destek gösterileri vardı. Türkiye'den de İbrahim Kalın'ın ırkçılık tarihini eleştiren, Floyd olayının üzücülüğünü vurgulayan açıklaması vardı. Bu koşullarda Amerika bir de uzaya çıktı. 2011'den beri gitmiyordu Amerikalılar uzaya ve gittiklerinde de aslında Rusya'yı kullanıyorlardı, öyle diyelim. Ve Rusya'nın üstlerinden çıkıyorlardı. Elon Musk'la birlikte özel bir şirket, dolayısıyla SpaceX'in Crew Dragon'u uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesini yaptılar. Tabii bu ilk insanlı uçuş denemesi değil, ama şöyle bir önemi var. Roket değişik. Eskiden uzaya gittiğinde fırlatan o roket parçalanıyordu. Şimdi onunla o geri dönebiliyor. Yani işi ucuzlatmış oluyorlar. Tabii NASA yeni bir atılım da yapmış oluyor. 85 milyon dolarlık Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu Rusya'ya ait Amerikalılar. Masraftan da kurtulmuş olacaklar. Aslında tarihe geçecek bir şey, ama tabii insanlığın ne kadar hayrına uzayı bu kadar fethetmek, ondan çok emin değilim. Dünyada durum böyleyken bir de uzay çıkabilir. Roscosmos bu arada, Rusya Uzay Ajansı ise hem NASA'yı hem de SpaceX şirketini, yani Elon Musk'ı tebrik etti. Elon Musk da onlara Rusça yanıt vermiş. Uzun vadeli işbirliğine güveniyoruz şeklinde. İkinci dalga uyarısı var. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'dan önlem almaya devam edeceklerini söylüyorlar. Negatif faiz oranları Amerika için uygun araç değil diyorlar, ama ne olacak bilmiyoruz. Trump'ın G7 liderler zirvesi var bu ay. Camp David'e yapılsın istiyordu yüz yüze, ama mümkün olamayacak. Zaten Amerika yangın yerine dönmüş vaziyette. Amerika tabii açık semalar anlaşmasından çekilmişti. Bu konuda da Trump yönetimine eleştiriler var. Rusya'dan, Avrupa'dan, uluslararası anlaşmazlıkların sonu yok açıkçası. Hakikaten bu korona dönemiyle birlikte. Lufthansa Avrupa Birliği'nin yatırım koşulunu kabul etmiş. En büyük hava yolu şirketi Almanya'nın kurtarma paketi haftalardır tartışmalar devam ediyordu. Özellikle Merkel bastırıyordu ve Alman yetkililer Rekabet Kurulu'nun Air France'la yapılan devlet yardımının koşulsuz onayladığını, Lufthansa'dan talep edilenlerin rekabete uymadığını söylüyorlar ama bir anlaşma sağlanmış. İstifade edebilecek ama %20'si Alman devletine ait olacak, öyle gözüküyor. Koronavirüs vakaları Güney Kore'de artış görüyorum, 35. Vietnam'da 6 haftadır görülmemiş. Bakın, sosyalist devletler bu işi çok daha iyi idare etmiş durumdalar. İtalya, Avrupa açılıyor, saçılıyor. İspanya aynı şekilde, aynı Türkiye gibi. Almanya ve Britanya'da açılıyor, okullar açılıyor bugün. Almanya'da 182 bine yaklaştı. Ölü sayısı 8500'ü aştı. Onu aktaralım. Avusturya'da Formula 1'e de onay gelmiş. Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren turist kabul edeceği ülkelerin listesini yayınlamış ki bakıyorum, Türkiye var mı? Yok. Evet, sadece Türkiye eksik diye de belirtmek gerekiyor, pek çok şey var. Ama 1 Temmuz'da da genişleteceklermiş, belki o zaman açmaları söz konusu olabilir. Mavi Marmara saldırısının 10. yıl dönümü, İsrail-Türkiye ilişkilerine bu hafta daha yakından bakmaya çalışacağız. Suudi Arabistan'da camiler, Kudüs'te El-Aksa Camii ibadete açıldı normalleşme çerçevesinde. İran'da kaygılar var. Sağlık Bakanı böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz dedi. Onlar da açılıp saçılmış durumdalar. Can kaybı 7800'lerde, İran'da 151 bini de aşmış durumda ama vaka sayısı tabii azaldı baktığımız zaman. Suriye'de bakıyorum ne var. Rusya'nın ek tesis ve deniz havzası sağlanması için Şam'la yeniden görüşme talimatı verdiğini görüyorum. Rusya lideri Putin'in, bunu da detaylara bakmaya çalışacağım. Rusya'da 9000'in üzerinde yeni koronavirüs vakası çıkmış vaziyette, kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor. Vaka sayıları 400.000 ama Brezilya aştı Rusya'yı, 500.000'i aştı Brezilya'da. Mishustin Başbakan, koronavirüsle mücadelede Sovyet döneminin en iyi uygulamalarını kullanmalıyız diyerek geçmişe atıf yaptı. Putin talimatlar yağdırıyor yavaş yavaş. Bir de Zafer Bayramı 9 Mayıs'ta kutlanamamıştı. Şimdi 24 Haziran'a ertelendi. Askeri geçit töreni Kızıl Meydan'da tribünden izleyeceğini duyurmuş vaziyette. Bakıyorum Latin Amerika'da 1 milyonu, Latin Amerika çapında 1 milyonu aşmış durumda koronavirüs vaka sayısı. Bunların da yarısı Brezilya'da. Bolsonaro'nun faşist yönetimi, hakikaten neofaşist yönetimi en büyük bela. Venezuela'ya İran petrolü 5. tankerde ulaşmış. Venezuelalılar zorda, yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Bu koşullarda İran yardımı Hızır gibi yetişti. Afrika'da da 4000'i aşmış ölenlerin sayısı. Evet. Vaka sayısı 142 bini aşmış. Türkiye'de son 24 saatte 839 kişiye tanı konuldu. 25 insan hayatını yitirdi. 164 bine gidiyor maalesef. 4500'ü aştı ölü sayıları. Türkiye'de de hepimiz açılıp saçılma normalleşmeyi yaşıyoruz. Efendim bir ara verelim. Beatles'dan Come Together'ı dinleyelim. Az sonra Nalan Yazgan'la Amerika'yı konuşacağız. Amerika Orta Batısı'nı konuşacağız. Amerikan politikalarını konuşacağız. Bizden ayrılmayın. To be a
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Senin ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda Nalan Yazgan var. Hoş geldin yayınımıza Nalan.
Hoş buldum.
Çok teşekkürler katıldığın için. Şimdi biz genellikle Lübnan'daki bir takım gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini alıyoruz. İyi biliyorsun Lübnan'ı ama sen Amerika'yı da gayet iyi biliyorsun. Hatta orada yetiştiğini ben de öğrendim. Hatta bütün bu olayların patlak verdiği coğrafya, Midwest, Orta Batı coğrafyasında büyümüş bir Türk insanısın öncelikle. Evet. Biraz anlatır mısın? Şimdi hakikaten aslına bakarsan bütün bunlar bana Amerika'yı yıllar var ki yakından izleyen birisi biraz da gidip işte Orta Batısını da işte doğusunu da batısını da görmüş bir insan olarak çok şaşırtıcı da gelmiyor. Daha iki sene önce başka bir polis şiddeti vardı siyah asıllılara. İşte ondan iki sene önce yine vardı. Ferguson olayları son dönemde tabii biraz daha farklılaştığını birazdan konuşacağız Trump'la birlikte ama oradaki durum nedir? Öncelikle sen nereleri biliyorsun ve o yapıyı bize anlatabilir misin? Bunu devlet ve toplum ilişkileri bağlamında anlamak istiyorum. Biraz bahsedersen.
Ben 12 yıl Amerika'da yaşadım. Orada işte liseye gittim, üniversiteye gittim. Sonra mühendis olarak, profesyonel olarak çalıştım yıllarca. Orta Batı'da bulundum. Minnesota, Kuzey Dakota, Wisconsin, Güney'de Tennessee eyaletinde, Nashville'de bir süre yaşadım. Doğu yakasında yaşadım. İşte başkentte, Washington DC, Virginia, Maryland tarafında. Ve gerçekten hani hepsi çok farklı. Hepsi değişik bir ülke gibi yani. Hani zaten Avrupa'da olsanız coğrafi olarak güneyden orta batıya gittiğinizde ülke değiştirmiş olursunuz. Evet. Amerika çok büyük bir yüz ölçüme sahip, büyük bir coğrafyaya yayılmış ve bölgesel farklılıklarından da kaynaklanan kültürel çeşitliliği de oldukça fazla.
Liseye gittin galiba. Çok şeyden
evet,
biliyorsun. Minnesota'yı.
Evet, Minnesota'da liseye gittim. Okuldaki tek yabancı bendim. Orta Batı'nın çok homojen bir yapısı var aslında. Yani Orta Batı dediğimizde orası Kuzey Dakota, Güney Dakota, Nebraska, Minnesota, Iowa, Missouri, Illinois, Kansas, Michigan, Ohio, Wisconsin ve Indiana galiba. Bu evet. Eyaletlerin hepsine Orta Batı deniyor. Aslında Amerika'da düşündüğünüz zaman işte sokaktaki insan dendiğinde Amerikan televizyonlarında, medyada aslında Orta Batı'da yaşayan avaraj bir insanı kastederler. Ama bizim Türkiye'den baktığımızda bu değil. Bizim aklımızdaki işte New York'ta ya da işte Los Angeles'ta, Chicago'da falan büyük şehirlerde yaşayan bir insan gelir aklımıza. Yani, tabii Hollywood filmlerinden öyle görüyoruz çünkü.
Evet.
Aslında Orta Batı çok farklıdır yani orada... Yaşam biraz daha yavaştır, hayat biraz daha aile odaklıdır, daha bireyseldir, daha dindardırlar. İşte kiliseye gitmeye önem verirler, oradan zaten arkadaşlıkları yayılır. Komşuluk falan vardır, daha muhafazakardırlar. genelde çiftçidirler ya da üretimde çalışırlar. Hayat şartları çok pahalı değildir. Dış politikayla, hatta eyaletlerinin dışındaki pek bir şeyle ilgilenmezler. Televizyonları da hep lokal eyalet televizyonlarını izlerler. Yerel basını takip ederler. Daha içine kapanıp, işte işe gidip gelen, vergisini veren, daha kendi halinde yaşayan insanlardan oluşur bir divet ve bunun böyle kalmasını isterler. Yani dışarıdan pek gelen ilgilerin olmasını istemezler.
Evet, Kuzey Avrupa asıllılar daha fazla var değil mi? İşte,
evet, evet. Alman. Norveç. Evet, evet. Ya özellikle Minnesota'da, yani mesela bazı yerlerin ismi Norveççedir. Çünkü o kadar fazla ki Norveç asıllı insanlar. Orada Norveççe isimler vardır. Alman kökenliler ve İrlanda kökenliler çok fazla Minnesota'da, ama İrlandalılar sadece aslında St. Paul'de yaşıyorlar. Minnesota eyaletinin başkenti St. Paul. Minneapolis'in hemen yanında, aslında bütün yollar bağlantılı, tek büyük bir şehir gibi. Ama aradan bir ırmak geçiyor, Mississippi Nehri geçiyor aradan ve bunu ikiye ayırmış Minneapolis ve St. Paul. St. Paul başkent, İrlandalıların fazla olduğu yer. Minneapolis de Minnesota eyaletinin en büyük şehri. Ve genelde beyaz insanlar yaşıyor. Fazla göçmen yok. İşte 90'lı yıllarda gelen bazı göçmenler var. İç savaştan kaçarak işte Doğu Asya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan gelenler var. Ama bunların sayısı çok fazla değil. İşte bildiğimiz Somalili İlhan Ömer var mesela.
Bir şeyi sormak istiyorum. St. Paul kısmı, İrlandalıların olduğu kısım biraz daha sola meyilli galiba. Ama sonuçta bir de siyah nüfus %10'a yakın, siyah 8-10 abarttım galiba, ama onlar nereden ne zaman gelmişler? Çünkü siyahların çok da bulunduğu bir coğrafya değildi. Evet.
Evet, şimdi tam dediğim gibi, yani mesela ben işte Fargo'da yaşarken o zaman oranın nüfusu 150 bin kişiydi ve sadece 3 tane siyah insan vardı. Bunların da zaten 2 tanesi üniversitede öğrenciydi, geçici olarak gelmişti. Pek dediğiniz gibi siyah nüfus yoktu aslında Minnesota'da, ama az önce bahsettiğim 90'lı yıllarda gelen göçmenler, işte Somalili ve Etiyopyalı, özellikle Somali nüfusu oldukça arttı, ama onlar büyük şehirlerdeler, yani Minneapolis'teler ve Minnesota eyaletindeki diğer şehirlere yayılmıyorlar. Zaten kendi komünitelerinde kapalı bir yaşam sürüyorlar. Genelde çok entegre olmamışlar. Diğerleriyle pek, yani hani şeyleri de, bölgeleri de belli. İşte bu bölgede onlar yaşıyor falan. İşte Lake Street var, bu çok duyuyoruz adını son zamanlarda. Bu Minneapolis olayların başladığı yer, o marketin olduğu yer. Lake Street çok uzun bir caddedir aslında ve o bir çeşit sınırdır aslında. Yani oraya 5 dakika uzaklıkta Hennepin County'de çok çok zengin insanların yaşadığı yer vardır. Ama Lake Street'in diğer tarafında Hiawatha caddesinde de şey vardır. Mesela orada high-rise derler. İşte yüksek katlı binalar vardır. Ve Amerika'da aslında yüksek katlı binalarda oturan insanlar fakirdir. Apartmanda oturan insan fakirdir. Zengin insan büyük bahçede evinde oturur. İşte banyoda oturur, suburb'da oturur. Yani biraz farklı bu Avrupa ve Türkiye'dekine göre. Ve orada işte yüksek binaların olduğu, düşük gelirli azınlıkların, göçmenlerin, işte siyahların yaşadığı bölgeye çok yakın yerde oldu bu olay. Yani genelde dediğim gibi kendilerini insanlar güvende hissetmediği için Orta Batı'daki azınlıklar genelde büyük şehirlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Mesela işte Chicago, işte Minneapolis falan gibi. Onun dışındaki küçük boyutlu yerleşim birimlerinde fazla bir çeşitlilik görmek pek mümkün değil.
Evet. Peki şimdi şunu soracağım. Polis şiddeti tabii Amerika'da çok yeni bir şey değil. Hep bildiğimiz, yıllardır konuştuğumuz. Obama döneminde de hiç eksik olmadı olaylar aslına bakarsan, ama 1990'larda işte LA'deki meşhur Rodney King vakasından görmüştük. Oradaki hissiyat hiç değişmeden kalıyor mu bu muhafazakarlık çerçevesinde? Bugün de çünkü aynı tartışmalar var. Hani değiştiğine dair çok da bir işaret göremiyoruz ki, iki dönem Obama başkanlığı yaşadı Amerika Birleşik Devletleri.
Yani hissiyat orada. Yani hissiyat değişmiyor, ama bunun dışa vurumu değişiyor. Yani şimdi Obama evet başkan oldu. İşte ilk siyah başkan diye lanse edildi, ama orada şöyle bir ayrım da var. Obama'nın babası aslında Kenya'dan gelen bir siyah. Yani Amerika'da kölelik döneminden geçmiş işte köle bir siyah değil. O yüzden bazı siyahlar mesela Obama'yı çok şey yapmadılar, yani kendilerinden görmediler. Beyazlar da biraz tolere ettiler. Yani hani quote unquote tolere ettiler. O yüzden o siyah bir başkandı evet, ama böyle bir açıklaması da var arkasında. Onu tam olarak Amerikalı, Afrikalı Amerikalı bir başkan diyemeyiz yani o bağlamda. Ama tabii Obama başkanken işte polis şiddeti falan filan yine devam ediyordu tabii. Her zaman devam ediyor bu, çünkü artık kanıksanmış bir şey ve insanlar bunu da bekliyor zaten. Ama Trump'ın geldiğinden beri devletin saldırgan tutumu daha fazlalaştı. Çünkü Trump'ın gerek söylemleri, nefret söylemleri, işte halkı kışkırtması, tehdit etmesi biraz tetikledi bunları. Biraz daha kendine güvenlerini getirdi ve zaten hali hazırda olan hissiyatın dışa vurumu daha fazla olmaya başladı. Mesela işte geçen gördük, korona salgınında işte işte Amerika'yı özgür bırakın diye insanlar ellerinde tüfeklerle belediye binalarına bastılar. Ama aslında onlar iyi insanlar dedi Trump. They're good guys dedi, işte bırakın söylesinler dedi. Adamlar silahlarla gelmiş. Ama öte yanda barışçıl, silahsız, savunmasız, hatta ellerini kaldırarak protesto eden insanlara işte eğer siz durdurmazsanız sizi vuracağız dedi. Öyle dedi yani, hani National Guard'ı ben aktive edeceğim ve sizi vuracağız dedi. Yani böyle bir tehdit, tehdide başvurdu. Tabii bu söylemler bu ırkçılık yapanların cesaretini artırıyor. Yani yaptığım yanıma kalacak nasıl olsa diyerek. Zaten görüyoruz, bu polis memuru Derek Chauvin daha önce defalarca ceza almış. Ve hatta işte Amy Klobuchar, eskiden savcıydı Minnesota'nın, onun zamanında olmuş bütün bu olaylar ve demokrat olduğu halde mesela bu konuda bir şey yapmamış. Yani tabii tek tek polis memurlarına bakacak değil ama bu yine bir söylem, yani onlara bu cesareti vermemek zaten asıl olan. İnsanlar yani şimdiye kadar ırkçılığa maruz kaldığı halde sesini çıkartmıyorlar, sineye çekiyorlar, bir şey olmamış gibi davranıyorlar ama artık bıçak kemiğe dayandı.
Peki demokratların farkı nedir? Şimdi tabii o kadar acayip tartışmalar dönüyor ki ben bütün gece oturdum bir takım söylemler üzerine, Amerikalıların tartışmalarını sosyal medyadan takip etmeye çalıştım. Bir de tabii öyle acayip ki bütün bu beyaz ırkçı söylemlere daha yakın duran Trump karşısında demokratlar suskun ve tabii yağma talana döndüğü zaman işte boyutları değişiyor. Demokratlar da her şeyi dış güçlere bağlıyor. Böyle bir hani demokratlara sol diyebilir miyiz bu anlamda? Demokratları nereye koyacağız? Oradaki algı nedir? Nasıl anlaşılıyor bütün bunlar? Amerika özelinde başka tarifler mi yapmak lazım? Nasıl düşünürsün?
Yani şimdi dediğiniz gibi aslında Demokrat Parti'nin olması gereken yer o. Ama orada değil. Ama tarihe baktığımızda da zaten Demokrat Parti'de, Cumhuriyetçi Parti'de aslında beyazların partisi. Yani çok fazla ne kadar söylemlerinde öne çıkartmaya çalışsalar da pratikte genelde hani beyazların yönetiminde olan ve önceliği beyazlar olan iki parti. Zaten aslında yani biraz daha geriye gidersek işte partilerin kurulmasını, aslında Cumhuriyetçi Parti 1800'lü yılların yarısında kurulduğunda
daha sol değil mi?
Evet, kuzeydeki kölelik karşıtı eylemciler ve o zamanın modernleri tarafından kuruldu. 1854 yılında, şimdi aklıma geldi tarihi. Yani tamamen kölelik karşıtı olarak kuruldu Cumhuriyetçi Parti. Ve 1860 yılında Abraham Lincoln'ın seçilmesiyle öne çıktı. Ve en büyük özelliği Cumhuriyetçi Parti'nin kurulduğunda 1800'lü yıllarda kölelik karşıtı olmasıydı. Ve o dönemde demokratlar aslında güneyde bu Confederate eyaletler işte dediğimiz işte köleliliğin, sömürünün olduğu yerlerde güçlüydüler. Sonra zaman değişti. Biraz köprünün altından çok sular aktı falan filan derken biraz...
Good old party derler değil mi aslında? GOP diye Amerikan geleneklerinde good old party derler.
Aynen öyle. Yani hani genel olarak Cumhuriyetçi Parti daha çok muhafazakar insanlara hitap ederken Demokrat Parti daha hani liberal, politik anlamda liberallerin oyunu alıyor. Ama onların...
Aslında soldan bahsetmiyoruz yani. Tartışıyor.
Amerikan
soldan bahsetmiyoruz.
Yok, bizim soldan çok farklı Amerikan solu yani şey. Onunla ilgili
yani liberal demek lazım herhalde değil mi? Demokratlar için daha liberal tanımlaması.
Evet, liberal daha uygun olur. Yani işte bireysel eşitlilik, toplumsal eşitlilik, işte çevre konularında hassaslar, sosyal güvenlik alanının güçlendirmesi gibi işte konular, işte laiklik, çok kültürlülük, işte göçmen hakları, LGBTQ hakları, bunlar hepsi Demokrat Parti'nin sahiplendiği değerler ve Cumhuriyetçi Parti'nin pek oralı olmadığı değerler. Ama tabii şu anda konu partilerden çok ırkçılık ve renge ve azınlıklara ve adaletin olmamasına aslında, yani hani evet, hukukun işlememesine. Çünkü yani kanunlar tarafından korunması gereken polis tarafından öldürülüyor adam. Ya bu nasıl hukuk, ve cezasız kalıyor ve uzun süre tutuklanmadı
şimdi
zaten.
Şimdi tabii Türkiye'den bakıldığı zaman hep sanki işte doğu kıyısı, batı kıyısı görüldüğü için çok Amerika hukuk devleti, işte anayasa, evet, Amerikan anayasasına hep atıf yapılıyor ama galiba kazın ayağı çok öyle değil.
Yok, değil. Yani öyle olmadığı zaten anlaşılıyor yani. Şimdi dediğim gibi yani yıllardır yüzlerce siyah insan öldürüldü. Haksız yere öldürüldü, silahsız oldukları halde öldürüldü, savunmasız oldukları halde öldürüldü. Hem de kanun tarafından onları korumakla görevlendirilmiş, onlara hizmet etmekle görevliler tarafından, polis tarafından öldürüldü. Şimdi bu insanlar nasıl polise güvenecek, nasıl hukuka güvenecek? Ve bu insanlar bunu yaptıktan sonra ceza da almadıkları için adalete olan güven de kalmadı. Zaten yoktu uzun zamandır. Yani benim siyah arkadaşlarım var. Özellikle oğulları olduğunda çok endişeleniyorlar yani, ve hep uyarıyorlar çocuklarını, işte sakin ol, böyle bir durumla karşılaşırsan nasıl, ne yapman gerektiğini falan öğretiyorlar. Yani kendi ülkelerinde gerçekten korku içinde yaşıyorlar. Yani normalde Amerika'da klasiktir.
Ama işte, şimdi 16... dehşet tablosu da evet. Ya bütün Amerikalılar da kötüdür diye bir şey çıkartmamak lazım herhalde. Böyle bir genelleme, adalet peşinde olanlar da eksik değil.
Yok yok, kesinlikle değil. Tabii ki yani bütün beyazlar ırkçı ya da bütün polisler ırkçı değil. Mesela Atlanta'da falan gördük. İşte benim arkadaşım anlattı, Fargo'da. Bazı polisler coplarını atmışlar, kasklarını çıkartmışlar ve pankart tutmuşlar. Biz tek bir ırkız. İşte hani işte Black Lives Matter falan filan diye, ve İnsan. Birlikte yürümüşler. Ya bunlar da var tabii bunları. Ama bu zaten olması gereken bir şey. Hani o yüzden yani hani zaten bu olması gereken, normal zaten bu, ama İşte aradaki bu tür olaylar bütün polislerin, bütün işte teşkilatın adını da tabii kötüye çıkarıyor. Ama bunun içinde bir şey yapılmıyor. Zaten isyan da buna.
Evet. Ama bir de sosyoekonomik koşullar tabii, yani herhalde renkli insanların daha alt sınıflardan olması da fırsat eşitliği manasında da bir takım sıkıntılar olduğu anlaşılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biz işte fırsatlar ülkesi deriz ama o ya, açıdan baktığımızda ne söylemek lazım yani?
Ya evet, aslında şey yani hani Amerikan rüyası falan filan, yani bu bir beyaz olarak gerçekten hani gerçekleştirilebilecek bir şey. Ya Amerikan rüyası gerçek, evet, ama herkes için değil, yani bazılarına. Yani zaten bu son dönemlerde de gördük, koronavirüsü salgını sırasında virüse yakalanma oranı işte hani dediğiniz gibi düşük gelirli gruplarda, işte azınlıklarda, işte Hispaniklerde, siyahlarda ve diğer azınlıklarda hem daha fazlaydı, dahası ölüm oranı çok daha fazlaydı. Bütün bu dediğiniz gibi yani işte ilaca erişimi yok, bağışıklık sistemi iyi değil, çalışmak zorunda, kendini işte karantinaya alamıyor çünkü çalışmak zorunda. Vesaire. Yani bunda zaten bu çok büyük bir tepki aldı insanlardan. Neden hep Latinler ölüyor, neden hep siyahlar ölüyor, işte beyazlar yani oranla gerçekten çok büyük oranlar var. Ve ben paylaşmıştım, posta koduna göre bir analiz yapmışlar New York'ta. Yani gerçekten siyah ve Latin Amerikalıların bulunduğu düşük gelirli bölgelerde ölüm oranı çok çok çok daha fazla koronadan. Ve hemen yanı başındaki beyaz ve yüksek gelirli posta kodunda mahallede oturan insanlar gerçekten bundan çok az etkilenmiş. Bu da insanlarda büyük bir tepki çekti doğal olarak. Ha, biz de vatandaşı, peki, biz de vergimizi veriyoruz.
Anladım. Peki Antifa için ne demek lazım? Şimdi tabii hafta sonu işler çığırından çıktı. Yağma talan da başladı. Bu hem Trump'ın seçilmesi bağlamında da yeniden seçilmesi denkleminde iyi kullanırsa, senin sözünü ettiğin o muhafazakar, kapalı Amerika için Trump'ı desteklemek için bir gerekçe haline de getirilebilir gibi gözüküyor. Nasıl değerlendirirsin bunu? Burada Antifa'yı terör örgütü diye, Antifa diye de bir örgüt yok bu arada tabii ortada. O ayrı bir tartışma. Çok dağınık, kimini belki solcuların zaten sahip çıkmayacağı değil mi?
Evet.
Ama Amerika için bir oturduğu yer var mı diye soracağım. Öyle bir örgüt var mı Amerika'da? Ve hani bütün bu olaylar Trump'ın yeniden seçilme fırsatı yaratır mı?
Yani şimdi hani dediğiniz gibi Antifa organize olmuş, işte hiyerarşisi olan bir örgüt değil. Evet. Aşırı sağcı gruplara tepki olarak, işte ırkçılığa, cinsiyetçiliğe karşı olarak kurulmuş lidersiz bir hareket. Ve bu hareketi öne çıkaran ve benzer diğer hareketlerden ayıran özelliği ise şiddete başvurma konusunda çekincesi yok. Yani ırkçılara.
Nazilere karşı şiddet uygulanır mı diyorlar? Nazilerse o zaman tek çare şiddet mi diyorlar?
Evet yani aşırı sağcı faşist gruplara, nazilere, ırkçılara karşı şiddet kullanılabilir. Bunu savunuyorlar. Zaten Antifa, antifaşistin kısaltılmışı. Yani daha çok işte tabii sol bir gelenekten geliyor. Sol politikaları desteklemek yerine aşırı sağcı ideolojiyle mücadele etmeyi hedefliyor bu hareket. Tabii şimdi yağmalar bütün ülkede devam etti, değişik eyaletlerde yangınlar çıktı, işte yağmalama oldu falan filan. Ama en son işte hafta sonu Beyaz Saray'ın önündeki gizli servis çalışanları ve arabalarına saldırı oldu. 11 tane gizli servis çalışanı yaralandı, hastaneye kaldırılacak kadar yaralandı. 6 tane gizli servis arabası kullanılamayacak hale geldi. Parçaladılar göstericiler. Böyle olunca yani bu tehlike biraz daha işte eve, yani Beyaz Saray'a yaklaşınca Trump direkt Antifa'yı terör örgütü ilan edeceğini söyledi. Trump da zaten yani hani milliyetçi, göçmen karşıtı, Müslüman karşıtı, aşırı sağcı, faşist bir başkan olarak bilindiği için Antifa'nın tabii ki hedefinde. Bunu işine yarayabilecek bir duruma getirebilir mi Trump? Bunu göreceğiz. Çünkü şu anda Trump'ın tek derdi Kasım ayında yapılacak olan seçimler. Bir şekilde bütün bu olanlardan kendini haklı çıkarıp ya mağdur duruma düşecek ya da işte güçlü başkan, şu anda güçlü başkan için biliyor ama her an değiştirebilir pozisyonunu. İşte güçlü olarak bunların üstesinden gelerek işte mi girecek seçime? Bütün bunları göreceğiz.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum Nalan. Gerçekten hiç bilmediğimiz detaylar anlattın bize. Minnesota'ya dair Orta Batı fenomeni diyeyim, ona dair. Çok teşekkürler değerlendirmeler için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet, Amerika'daki bu isyan hali nereye evrilecek hep beraber izleyeceğiz. Bugün haftaya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu isyan haliyle başladık. Orayı yakından bilen, orada da yaşamış bir isimle konuştuk, Nalan Yazgan'la. Beatles'tan Revolution'la, devrimle veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right, all right, all right? You say you got a real solution. Money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be all right?
you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright, alright, alright.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.